Ayırım 5, sayfa 25, bölüm 4, 113. Fairwave'a dönüş yolunu sessizlik içinde katlettiler. New York City'ye 15 mil kalana kadar arabayı Heidi kullandı. Daha sonra ikisi yer değiştirdiler. Halek'in araba kullanmaması için hiçbir neden yoktu. İhtiyar kadını ezdiği, kadının bir kolunun neredeyse koptuğu, kalça kemiklerinin un ufak olduğu ve kafatasının da yüksekten yere düşen bir Ming devri Çin vazosu gibi paramparça olduğu yatsınmaz bir gerçekti. Ne var ki bunların hiçbiri Halek'in Connecticut'ta almış olduğu ehliyetine en ufak bir zarar vermemişti. İyi ihtiyar, göğüs çimdikleyen Carrie Rosington bunun için yoğun bir çaba göstermişti. "Beni duydun mu Billy?" gözlerini sadece bir an için yoldan ayırarak karısına baktı. Eskisine oranla kornayı daha az kullanmasına, diğer şoförlerin hatalarına el kol sallayarak küfür ederek karşılık vermemesine rağmen kendisinin ve başkalarının araba kullanırken yaptıkları hataları daha çabuk fark ediyor, daha az affediyor ve arabayı eskisinden daha iyi sürüyordu son günlerde. İhtiyar bir kadını ezmek insanın dikkatini daha da yoğunlaştırıyordu demek. Kendine saygınlığın artmıyordu. Kötü kabuslar içinde kıvranıyordun. Ama dikkatini belli bir noktada toplaman yeteneğin en yüksek düzeye fırlıyordu. Böyle bir olaydan sonra. Özür dilerim, aklım başka yerdeydi. Sadece geçirdiğim güzel günler için teşekkür etmekteydim. Gülümseyerek kısacık bir an kocasının koluna dokundu. En azından Heidi için güzel bir tatil olmuştu. Böylelikle çingene kadın, amme davası ve burnu düşmekte olan ihtiyar artık geçmişte kalmıştı Heidi için. Bunlar da Billy'nin New Yorklu kabadayı ile arkadaşlığı gibi üstünden zaman geçmiş tatsız anılardı. Ama aklında başka bir şeyler olduğunu ikinci kısa bir bakış doğrulamaktaydı. Gülümsemesi yüzünde donmuş, gözlerinin çevresindeki çizgiler ortaya çıkmıştı. Bir şey değil bebeğim, sana ne yapsam azdır. Eve gidince. Senin üstüne atlayacağım hemen. Billy bakışlarına şehvet dolu bir ifade yerleştirerek yüksek sesle güldü. Aslında Hollywoodlu meşhur dekoratör Frederick'in hazırladığı yatak odalarının önünde Dallaslı sığır sürücülerini eğlendiren çıplak kızlar dans bile etse bunu başaracağından emin değildi Billy. Mohonk'ta bu işi aşırı yaptıklarından kaynaklanmıyordu bu isteksizlik. Saçma sapan fal kendisini bu hale getirmişti. Daha sıska. Büyük bir olasılıkla yanlış okumuştu yazıyı. Bilinçaltının bir oyunu olmalıydı bu. Fakat o iki kelimecik o anda kendisine New York Times'ın manşeti kadar açık görünmüştü. Fakat gerçek işin en kötü yanıydı. Kimsenin talihi daha sıska diye belirtilemezdi. Talihiniz bundan sonra kilo vermektir. Sözü bile daha olasıydı. Talih yazıcıları uzun yolculukları, eski arkadaşlıklarla karşılaşmaları yeğlerlerdi çoğunlukla. Olsa olsa hayal görmüştü. Haydi, bal gibi gerçekti gördüğün. Galiba kafayı üşütüyordu. Yok canım, hak ettin mi bunu? Sayılır, hayal gücünün kontrolden çıkması iyiye işaret değildi. Üstüme atlayabilirsin istiyorsan, fakat asıl istediğim banyomuzdaki tartının üstüne çıkman. Canım, alt tarafı biraz kilo verdim, bunda büyütecek bir şey yok ki. Hayatım, zayıflaman tabii ki çok hoşuma gidiyor. Ama yaklaşık 5 gündür sürekli birlikteyiz ve nasıl yediğini görüyorum. Gene de bu denli kilo vermelerini aklım almıyor. Bu kez daha uzun süren bir bakış fırlattı karısına. Ama Heidi gözlerini yola dikmiş, kollarını göğsüne kavuşturmuştu. Bakmadı bile kocasına. Heidi, belki de dağ havasının gereği eskisinden kat kat fazlasını yedin son günlerde. Gerçeği neden allayıp pullayıp satmaya çalışıyorsun ki? Ray çıkışı için gişenin önünde yavaşlayarak kutuya 40 sent attı. Asıl söylemek istediğin koca bir obur olduğum değil mi? Allah kahretsin. İstersen açık açık söyle. Aldırış bile etmiyorum. Dudakları bembeyaz keskin bir çizgi haline gelmişti. Kalbi öfke ve nefret dolmuştu aniden. Böyle demek istemedim diye haykırdaydı. Niçin beni üzmek istiyorsun? Bu kadar güzel bir tatili burnundan mı getirmek istiyorsun? Karısının ağlamanın eşiğine geldiğini görmek için bakması gereksizdi. Böyle davrandığına pişman olmuştu. Ama pişmanlık öfkeyi söndürmeye yetmiyordu. Ayrıca öfkenin altında korku da yatmaktaydı. Seni üzmek istemedim Heidi derken sesi yumuşak fakat Oldsmobile'ın direksiyonunu tutan parmakları kas katıydı. Asla istemedim hem de. Ama kilo vermek iyi bir şey diye düşünürken sen ikide bir bunu kafama kakar oldun. Her zaman o kadar iyi değil ama. Öylesine haykırmıştı ki Billy irkilerek arabanın her an yalpalanmasına neden oldu. Sen de bunun her zaman iyiye işaret olmadığını pekala biliyorsun. Artık ağlamaya başlamış, bir yandan hıçkırırken öte yandan da çantasından kağıt mendil aramaya koyulmuştu. Billy kendi mendilini uzattı ona gözlerini silmesi için. İster kız ister bağır, istersen güzel tatilimizin bile içine et. Ama seni çok seviyorum ve sana bir şey olmasından korkuyorum. Fakat perhiz yapmadan sürekli zayıflaman hoşuma gitmiyor. Bu kanserin 7 belirtisinden biridir. Uzatılan mendilin geri alırken karısının parmaklarının buz kesmiş olduğunu fark etti. Sonunda baklayı ağzından çıkartmıştı bile. Şeker veya pantolonuna sıçıver laflarıyla ne kadar da uyumluydu. Ayakkabıcının önündeki tartıdan indikten sonra aynı şeyi kaç kez kurcalamıştı kafasını Tanrı bilir. Ama her seferinde derinlere gömmeyi, kafasından atmayı, düşünmemiş olmayı yeğlemiş, başarmıştı da bunu. Görmezlikten gelmeye çalışmıştı bu fikre ilgili kafasındaki görüntülere. Aynen merkez tren istasyonundaki dilenci kadınları veya çingene grubuyla birlikte kente gelen çocuklarını görmezden geldiği gibi. Çingene çocukları söyledikleri şarkılarda seslerini nasıl da yeknesak olmakla birlikte tatlılaştırmayı başarıyorlardı. Nasıl da beceriyorlardı çıplak ayaklarıyla çalgılarını tutarken elleri üstünde yürümeyi. Hokkabazlık yapmayı da biliyorlardı. Kentin frizbi takımını da parmak uçlarıyla, baş parmaklarıyla hatta burunlarıyla bir anda iki, bazen üç plastik diz fırlatarak rezil etmişlerdi. Bunları yaparken de gülüyorlardı bir yandan. Sanki hepsinde bir deri hastalığı, şaşılık ya da tavşan dudağı vardı. Bu kadar çeviklik ve çirkinliği bir anda görünce ne yapardı insan? Tabii ki bir an evvel oradan uzaklaşmaya, görmemiş gibi davranmaya kalkardı. Dilenci kadınlar, çingene çocukları ve kanser. Düşüncesi bile içini titretmeye yetiyordu. Gene de baklanın ağzından çıkması, çocuğun isminin konulması iyi olmuştu belki de. Heidi'nin kendini iyi hissedip hissetmediğini sorduğu o geceden bu yana belki de 6. kez kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Kahretsin, gerçektir bu zaten. Ayrıca egzersiz de yapıyorum. Bu da doğruydu. Hiç olmazsa son 5 gün için geçerliydi. Birlikte labirentten dağlara tırmanırken nefes almış, göbeğini içeri çekmiş bile olsa, daracık koridorlarda sıkışma tehlikesiyle karşılaşmamıştı hiç olmazsa. Aksine Heidi nefes nefese kalmış, oflayıp puflayarak 2 kez mola önerisinde bulunmuştu. Billy politikasını sürdürerek sigaranın zararları hakkında bir konferansa girişmişken kaçınmıştı o an. Kendini iyi hissettiğine eminim. Fakat genel bir sağlık kontrolünden geçmenin de hiç zararı olmaz. Ayrıca Doktor Huston'u son gördüğünden bu yana 18 ay geçti. Seni özlemiştir artık. Halek, o galiba hapçının teki diye mırıldandı. Galiba ne? Boş ver, yok bir şey. Gene de söylüyorum, insan sadece egzersiz yaparak 2 haftada yaklaşık 10 kilo veremez. Hasta değilim. O zaman laflarımı aldırma. Yolun Fairview'a kadar olan kısmını sessizlik içinde katlettiler. Halleck, karısının kendisine çekerek onun istediğini yapacağına söz vermek istedi. Fakat o anda aklına ürpertici, akıl alamayacak derecede saçma bir fikir geliverdi. Eski çingene lanetlerine yeni bir yöntem gelmişti artık. Belki de sevgili dostlar, buna ne buyurulur o zaman? Eskiden çingeneler insanları büyüleyip kurt adam şekline sokarlar veya şeytanları üstüne salarak akıllarını alırlardı. Ama her şeyin değiştiği gibi onların da lanet veya büyüleri değişmiş olamaz mıydı? Belki de ihtiyar adam yüzüme değdiği anda bana kanser bulaştırdı, ne malum? Haydi haklı, durup dururken bir taraftan yiyip içip öte taraftan 10 kilo birden vermek fasarya. Akciğer kanseri, kan kanseri hangisi? Saçmalık bunlar. Ama gene de ya dokunuşuyla bana kanser aşıladıysa? Linda kendilerini kocaman öpücüklerle karşıladı kapıda. Ardından fırından harika bir lazanya çıkartarak ikisini de şaşkınlığa düşürdü. İkinci balayılarının nasıl geçtiğini sordu. Akşam Heidi bulaşıkları yıkarken Halek bu soruya değinerek "Tipik bir ikinci çocukluk dönemi yaşıyor Linda" diye görüşünü dile getirdi. Linda bu sorudan sonra cevabı beklememiş, yemeğin sonuna kadar anne babasının kesinlikle ilgilendirmeyen okul maceralarını anlatmıştı. Ancak ikisi de yaklaşık bir hafta kızlarından ayrı kalmış oldukları için nezaketle dinlemek zorunda hissetmişlerdi kendilerini. Şimdi de neredeyse aylardır sürdürdükleri bir oyunu devam ettirmek için yakındaki arkadaşına gitmişti Linda. Evden fırlarken de babasının yanağına öpücük kondurarak "Görüşürüz Sıska" diye seslenmişti. Halek kızının bisikletine atlayarak yokuştan aşağı saçlarını savurarak gitmesini izlemiş ve Heidi'nin yanına dönmüştü. Kızının son sözü nedeniyle girmiş olduğu şoktan kurtaramamıştı kendisini henüz. "Şimdi lütfen bir dakika beni dinler misin?" dedi Heidi. "Otelden telefon edip sen söyledin ona değil mi? Fesat kadın." "Hayır, nereden çıkarttın şimdi bunu?" "Umarım doğru söylüyorsundur." Karısının kendisini üst kata sürüklemesine karşı koyamadı. Sonunda belinde sadece bir havluyla çırılçıplak kalmıştı. Tartının üstüne çıktığı anda son seferini anımsadı. O gün de aynı şu andaki gibi üstünde sadece açık mavi bir havluyla terazinin üstüne çıkmıştı. Aradaki fark şu anda mutfaktan bacon kokularının yükselmemesiydi. Her şey tam tamına eşiydi önceki seferin. Yo, hayır, o denli de eş değildi. O sefer tartıyı okuyabilmek için boynunu bir turna koşu gibi ileri uzatmak zorunda kalmıştı. Koca göbeği engelliyordu ayakları arasından rakamları okumasını. Göbek bugün de vardı. Ama çok daha küçük bir numune olarak kalmıştı ve göstergeyi okumasını kesinlikle engellemiyordu. Dijital göstergede rakamlar hızla akarak durdu. 114. Midesi bulanır gibi oldu birden. "Her şey ortaya çıktı," dedi Heidi. "Sana hemen Doktor Huston'dan bir randevu alacağım." "Bu terazi az gösteriyor," diye savunmaya girişti Halek. "Her zaman eksik tarttı. O yüzden seviyorum bunu." "Yeteri bilirsen yeter arkadaş. Son 5 yıldır bunun aksini iddia ederek dolaştın, biliyorsun." Banyonun parlak ışığında korku dolu yüz ifadesi daha ida ortaya çıkmaktaydı. Elmacık kemiklerinin üstünde cildi gerilmiş, yüzü solmuştu. "Yerinden kımıldama," diyerek banyodan dışarı fırladı. Geri döndüğünde elinde açılmamış bir torba şeker vardı. Üstünde net 5 kilo yazan. Torbayı tartının üstüne yerleştirdi. Gösterge bir anlık duraksamadan sonra altının üstünde kaldı. "Bundan korkuyordum işte. Kendimden de biliyorum. Bu tartı eksik değil, fazla gösteriyor. Sen de bunu iddia ederdin her zaman. Dırdınlanman boşuna değildi. Bunu ikimiz de biliyorduk. Aşırı kilolu bir insan tam göstermeyen terazilerden hoşlanabilir. Gerçeklerin köşesini yuvarlamaya yarar bu. Eğer... Haydi! Eğer bu tartı seni 114 gösteriyorsa demek ki aslında 113 kilosun. Müsaade... Haydi! Müsaade et de sana bir randevu alayım." Bir süre çıplak ayaklarını seyrettikten sonra başını salladı. "Lütfen. Ben kendim alırım." "Ne zaman?" "Çarşambaya. Huston her çarşamba öğleden sonra şehir kulübüne giderek golf oynar. Kendisi de bazen göğüs çimdikleyen, başkalarının karılarını öpen Carol Resulting'la oynardı. Orada baş başa konuşabilirim." "Niçin bu akşam şimdi hemen telefon açıp konuşmuyorsun?" "Haydi, bu konu artık kapanmıştır." Yüz ifadesi de ciddiyetini belirtiyordu. Karısının üstünde etkili olmuştu. O gece Heidi bu konuda tek bir laf daha etmedi. Ayırım sonu, sayfa 31.